Ayrım 8. Avrupa'dan inme demokrasi. Ali Tartanoğlu. Sayfa 74. ANAP ve DYP. ANAP ve DYP baştan itibaren Amerikancı, UPF'ci, küreselleşmeci, özelleştirmeci, yolsuzluğu, hırsızlığı hoş gören, dış politikada çok ödün verici, yer yer sermaye sınıfını bile rahatsız edecek kadar vahşi kapitalizmin partileriydi. Ekonomide orta sınıfı yok eden, geniş yoksul kitleleri ezen politikalar izlediler. Dış politikada ulusal çıkarlar bir yana, ulusal onuru kıracak kadar Amerikancı, batıcıydılar. İç politikada bile Amerikancı çizgiyi sürdürdüler. Avrupa toplumuna girmek uğruna veremeyecekleri ödün olmadığını sergilemekten kaçınmadılar. Ve öyle bir noktaya gelindi ki, hepsi de Adriyatik'ten Çin denizine Türk dünyası, ezan, bayrak, istiklal marşı gibi ucuz sloganları dillerinden düşürmeyen sözde milliyetçi muhafazakar bu partiler, o çok bayıldıkları Avrupa'nın, Türkiye'nin topluluğa girişi konusunda kesin reddi bir yana, Kürtlerin toprak taleplerinin ele alınacağı bir Kürt konferansı toplanması ve Kürt sorununu çözün, Avrupa toplumuna girin pazarlığıyla, hatta şantajıyla karşılaştılar. Milyonları, 10 milyonları zorlu yaşam koşullarıyla çırılçıplak baş başa bırakan ekonomi politikaları da böyle. Sovyetler yıkıldı. Tarih, ideoloji, emek sermaye çatışması, sendika artık demode. Moda olansa işini bilen memur çok sevilen zengindi. Yani kısaca benim karşıma sendika diye, toplu sözleşme diye çıkma. Çalışman, iyi çalışman, iyi üretmen, dürüst ve namuslu olman önemli değil. Çal, çırp, rüşvet al, hayali ihracat yap, devlet bankasından kredi al ama geri ödeme, haraç al, paranı öyle kazan dendi. Ortadaki pasta belli. Seçmen sayısı itibariyle 38 milyonun 38 milyonu da çalıp çırpmaya kalkarsa zaten yine başa dönülmüş olur. Pastayı çok az kişi paylaşacak ki haraç olsun, çalma çırpma olsun ve rahat rahat zengin olunsun. Oysa hali hazırda pastayı paylaşan 3-5 dev, 6-7, 10 olmayı bile istemiyor. Mafyaçı hesaplaşma haberlerini bu nedenle okuyoruz. 3-5 iken 7-10 olmayı istemeyen 38 milyonu olmayı ister mi? Daha önemlisi 38 milyonun tamamı bunu becerebilir mi? Her şeyden önce ahlaken bunu ister mi? İstediği halde beceremediği veya ahlaken reddettiği için 38 milyonun tamamının tırnak içinde iş bitirici, tırnak içinde zengin olması fiziki olarak olanaksız. Yani pasta esas olarak yine mevcut 3-5 çete arasında paylaşıldı. Hatta onların payı gittikçe arttı. Geniş kitlelerin payı ise gittikçe azaldı. Çete üyelerinin sayısı değil ama geniş kitlelerin sayısı hızla çoğaldı. Geleceğe dair hiçbir umut yok. Onun yerine ya PKK saflarında dağa çıkmak var ya TSK saflarında savaşa katılmak. PKK saflarındakiler hepten çaresiz ama bu taraftakiler de öyle. Sağ salim terhis olurlarsa yine işsiz, açsız, umutsuz. Bir de yaralanıp kollarını, bacaklarını, gözlerini kaybederlerse bu da üstünün tuzu biberi ve yine ilgilenen, sahip çıkan yok. Hastanede, okulda bile artık devletten bir şey beklemeyeceksin. Refah Partisi, Fazilet Partisi. Geçen seçimde Refah Partisi'nin yükselişini bu tablo açıklar. Adil düzen sloganının da çekiciliğiyle insanlar bir umut aramışlardır. Bu seçimde Fazilet Partisi'nin ANAP veya DYP ile birlikte gerilemesinin açıklaması da bize göre bu tablodadır. Ama nasıl da güzel sıkı çalışıyorlar diye övülüp duran Refah Partisi, iktidar olunca bütün çalışmanın sadece iktidara gelmek için olduğu, iktidar için hiçbir hazırlıklarının, programlarının olmadığı görülmüştür. Yani Fazilet Partisi veya Refah Partisi, insanların canını çok yakan konularda yeni çözümler üretmek bir yana, ANAP ve DYP'den hiç farkı olmadığını, kit satarak, UPF ile anlaşarak, sıkışınca durmadan yerin dibine batırdığı Batı'nın kucağına koşarak, Abdullah Gül'ü icazet ve destek sağlamak üzere Amerika'ya göndererek bir yıl içinde sergileyivermiş, bunu gizlemek için başvurduğu başörtüsü, İmam Hatip, sanatın içine tükürmek, kanlı mı kansız mı geleceklerini hesaplamak, Taksim'e, Çankaya'ya cami, minare kubbe kalkan mızrak edebiyatı gibi sığ söylem ve yöntemlerle hem de hırçınlaşarak göstermeye kalkınca 160 milletvekilinden 100 milletvekiline düşmüşlerdir. Demek 60 milletvekilleri olsaydı onlar da CHP gibi baraj gölünde boğulacaklardı. MHP özü itibariyle bir sağ partidir. Ekonomik, sosyal, siyasi konularda bakış açısı ve politikalarının öteki sağ partilerden çok farklı olması mümkün değildir. MHP ABD'ye hayır diyemez. Bir kere MHP'nin milliyetçiliği bir bağımsızlık bilincinden, milliyetçilik Türk'ün hakkını gavura yedirmemek sözlerinde ifadesini bulan ulusal çıkarların korunması anlayışından kaynaklanmaz. MHP'nin milliyetçiliği daha çok duygusal, soyut ve kuru bir kültür ve hamaset olgusudur. Onlar 10 yıllar boyunca Amerika gitsin Rusya mı gelsin, Rusya'nın kucağına oturacağımıza Amerika'nın kucağına oturalım diyen bir anlayışın, Amerika'ya danışmadan niye Kıbrıs'a çıkarma yapıyorsunuz, Amerika istiyorsa haşhaş ekimi tabii yasaklanacak diyen başbuğların ahvadıdır. Ve o başbuğ Amerika'nın rahleyi tedrisinden geçmiş bir Türk subayı, bir bozkurttur, unutmayınız. Dolayısıyla MHP Amerika'ya Refah Partisi'nden çok daha yakındır. Refah Partisi'nin bile icazet aldığı ABD ile MHP'nin geçinmesi zor olmaz. MHP UPF'ye de hayır diyemez. Ülke ekonomisi UPF'ye muhtaç hale getirilmiştir. MHP doğal sağcı reaksiyonuyla özelleştirmeye de karşı olamaz. Partinin bugünkü önde gelenleri birdenbire ve blok olarak değil de önce halka sonra Türk sermayedarlarına arz şeklinde olmak koşuluyla 6 aylık bir mevzuat düzenlemesi hazırlığından sonra 3 yıl içinde posta işletmeleri, Ziraat Bankası gibi 4 kurum dışında bütün kitlerin özelleştirmesini tamamlamaktan söz etmektedirler. İşçilere ve sendikalara bakışlarının nasıl olacağını tahmin etmek güç değildir. Sınıf, emek, sermaye gibi kavramlar onlar için komünistliktir. Sırf Kürtler ve İslamcılar için demokrasi diyen çarpık demokrasi fanatiklerinin haklı olarak endişe ettikleri üzere MHP'nin literatüründe demokrasi ve insan haklarından eser yoktur. Atatürk'ten fazla söz etmezler ama türban gibi, İmam Hatip gibi aşırı takıntıları da yoktur. MHP'nin Cumhuriyet'le Atatürk'le çok fazla bir alıp veremediği de yoktur. Ama eski ülkücü sanıkların yakalanması, yargılanması, ülkücü mafyanın ihale oyunları gibi durumlarda radikal çekirdek ülkücü kadroların baskısıyla karşılaşmaları kuvvetle muhtemeldir. MHP'nin refah partileşmesi olasılığı, yani tabanındaki radikal çekirdek kadroların radikalleşme baskısına yönetim kadrosunun dayanamaması ihtimali elbette var. Buna karşı yeni bir 28 Şubat söz konusu olur mu? Bir kere ordunun MHP'ye Refah Partisi kadar uzak olmadığı kesindir. Ama Türkiye milliyetçi Türklerle milliyetçi Kürtler arasında bir iç savaşa sürüklenir ya da bu tehlike doğarsa, ki bu tam da ayrılıkçıların ve onların emperyalist destekçilerinin istediği şeydir, ordu yine sessiz kalır mı? Çünkü Refah Partisi'nin önüne konan 28 Şubat bariyerinin arkasında da bu olası iç savaş endişesi vardı. Kaldı ki bir MHP-PKK karşılaşmasında bu olasılığın çok daha somut ve gerçekçi olduğu düşünülebilir. Herkesin değişimden bu kadar hevesle, iştiyakla söz ettiği bir ortamda, bizzat üst komutanlarının söylediği gibi orduda gerçekten değişmişse, artık gerçekten 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün TSK'sı değilse, amaçları 12 Mart ve 12 Eylül'de olduğu gibi, gerçekten sermayenin tetikçisi olarak solu temizlemek değil de yine gerçekten Türkiye'nin iç barışıysa sessiz kalmayacakları söylenebilir. Bunca yıldır hep devlet adına, devleti korumak adına devlet kuvvetlerinin yanında olduklarını söyleyen MHP'lerin devletle, hele hele TSK ile Refah Partisi gibi apaçık cepheden karşı karşıya geleceğini, gelmeyi isteyeceğini düşünmek de pek mantıklı değildir. Peki MHP değişti mi? Ecevit'e göre değişti. Bizim kanaatimize ve Devlet Bahçeli'nin sözlerine göre ise aynı çizgiyi koruyor. Kaldı ki Bahçeli, biz değiştik dese ne olur? Bir kere özellikle MHP açısından bu açıklama, uygulama içinde, yani ateşten gömlek denilen iktidar koltuklarında bizzat yaşayıp görülmedikçe ikna edici değildir. Biz değiştik veya MHP değiştiden kasıt, geleceğe yönelik olarak artık bir daha öyle öldürmeler, vahşet, şiddet olmayacaksa, bu gerçekten doğru da olabilir. Ama ya geçmiş? İstenilen iki partinin birbirinden uzak, birbirine dokunmadan yaşamaları değil ki. Aynı hükümetin içinde, aynı bakanlar kurulu sıralarında yan yana birlikte çalışmaları. MHP'den bakan olabilecekler arasındaysa birçok eski sabıkalı, hatta katil sanığı ülkücü var. Nasıl çalışacaklar bu insanlar bir arada? Orta yaşın üzerindeki hiçbir DSP seçmeninin, hatta genel olarak sol seçmenin 1970'li yılları ve o yıllarda Ecevit'e, CHP ve genel olarak sola karşı ülkücü kaynaklı suikast girişimlerini, öldürmeleri, taşlı sopalı saldırıları unutmuş olması mümkün değildir. Aynı şekilde MHP'lilerin de bu tavırlarına karşı soldan aldıkları aynı tondaki karşılıkları anımsamamaları olanaksızdır. Ama DSP hükümete girmezse o zaman da yeni MC'ler olur. DSP ile MHP'nin koalisyonu niye isteniyor? DSP MHP'yi dizginlesin diye. Ya dizginleyemezse? Ayrıca bazen, hatta çoğu zaman duygular, anılar, ilkeler, omurgalar da önemlidir. Hadi ANAP'la ortak oldum. AP'den ayrılan 11'lerle ortak oldun. Hatta MSP ile oldun. Ama onlarca, yüzlerce, binlerce pırıl pırıl, üstelik masum insanı salt solcu diye öldürebilenlerle ortaklık söz konusu olacaksa. 7 tiplinin katil zanlısı Haluk Kırcı, 20 yıl sonra bugün bile MHP'nin seçim başarısını kendisinin aklanması olarak gördüğünü mahkeme karşısına haykırıyor ama MHP yönetiminden ses seda yok. Bütün ülkücü mafya sanıkları, bütün ülkücü katil sanıkları ve onların mahkeme kapılarındaki avaneleri, bütün Türkiye seninle gurur duyuyorcular, Devlet Bahçeli gibi bozkurtu simgeleyen aynı el işaretini yapıyor. Yani MHP'nin de tabanının da çekirdeğinin de değiştiğini söylemek zor. Öcalan'ın yakalanması. Tek başına Öcalan'ın yakalanmasının milliyetçi duyguları körüklemesini, DSP bir yana MHP'nin başarısını bile ölçü kabul etmek kolaycılık olur. PKK hadisesi 20 yıldır sürüyor. Niye MHP barajı aşamamıştı? MHP kendi ifadesiyle 32 yıllık bir parti. MC dönemlerinde bile mecliste 10'dan 15'ten fazla temsilci olmuş muydu MHP'nin? Hatta PKK terörünün doruğa çıktığı 30 bin kişinin öldüğü son 15 yılda bile niye bu kadar yükselememişti MHP? Öcalan'ın Suriye'den çıkmasından sonraki Kürtçü çığırtkanlıktan başka nedir değişen? PKK terörü yüzünden ölen insanların sayısı Öcalan Suriye'den çıktığı sırada 30 bin idiyse, 95 seçimleri sırasında örneğin 25 bin, 91 seçimleri sırasında da 20 bindi. Bir kısım seçmen 20 bin, 25 bin ölüyü beğenmedi de onun için mi DSP'yi birinci, MHP'yi ikinci parti yapmadı? İlle ölü sayısının 30 bine çıkmasını mı bekledi? Öcalan'ın yakalanmasının tek başına Türkiye'nin başarısı olduğunu sanmak da çocukça bir düştür. Ama Türkiye'ye düşen bölümündeki başarı da, ki uçağa kadar baygın getirilmiş Öcalan'ın ellerini kollarına bağlayıp Türkiye'ye uçurmaktan ibaret olduğu anlaşılıyor, ayrıntıları bilmeyen kimi seçmenleri etkilemiş olabilir. Etki tepkiyi doğurur. Kürt milliyetçiliği, Türk milliyetçiliğini hortlatmıştır. Öcalan'ın yakalanması olsa olsa bir sonuçtur. Milliyetçilik, Öcalan'ın yakalanmasıyla yükselmemiştir ya, PKK'nın 30 bin yaşama mal olan terörüyle dahi yükselmemiştir. Milliyetçilik eğer yükseldiyse, başta İtalya, Almanya ve Yunanistan olmak üzere Batı'nın ve yerli işbirlikçilerin sergilediği, Öcalan ve PKK destekçiliğini de çok aşıp, doğrudan ve açıkça Türkiye'yi kabaca hedef alan çığırtkanlık yüzünden yükselmiştir. En kibarından, veriverin şu Kürtlere biraz toprak da kurtulun diyen, daha ileri gidip Kürtlerin toprak taleplerinin görüşüleceği konferansı başbakan düzeyinde dile getiren, 6 tane pasaportum olsa hepsini Öcalan'a verirdim diyen, Öcalan'ı büyükelçisinin evinde saklayan bir çığırtkanlık. En küçük bir diplomatik nezakete bile gerek duymayan. Yunanistan yıllardır PKK'lıları barındırır, yetkilileri gider Suriye makamlarıyla görüşür, dostluk anlaşması imzalar ve Türkiye'de bunları bilirdi. Ama ilişkiler hiç bu kadar gerginleşmezdi. MHP'nin oy patlamasında PKK terörü bile tek başına etken değildir. Bardağı taşıran, Batı'nın PKK'yı savunmayı Türkiye'yi aşağılamak sayan tutumudur. PKK'nın onca desteğe rağmen silahla alamadığını, çığırtkan baskıyla uluslararası konferansla vermeye kalkışmanın Lozan'daki Lord Curzon'un tutumundan farkı yoktur. Batı'nın MHP'nin yükselişine şaşırmasıdır asıl şaşırtıcı olan. Avrupa ve PKK kendi Frankenstein'ını kendisi yaratmıştır. Bütün bunlardan önemlisi, özellikle DSP'ye oy verenlerin tutumunun, Kürtlerin Kürtçe gazete çıkarması, Kürtçe televizyon yayını yapması başka şey. Hele PKK'nın yenilmiş sayıldığı bir noktada Türkiye'den toprak istenmesi, Türkiye'nin parçalanması ve bunun artık açık açık dile getirilmesi başka şey. Öcalan'ın bile sözünü edemediği Kürtlere bağımsızlıktan Batılılar çok rahat söz ediyor. Zaten Öcalan da bunu tek başına sadece PKK ile başaramazdı. Batı'nın söylemi bu nedenle çok önemli. PKK'nın amacının sadece Kürtçe kaset dinlemek, Kürtçe gazete okumak, Kürtçe televizyon seyretmek olmadığı, asıl amacın toprak olduğu PKK tarafından değil ama Batılı yandaşlarınca bu kadar açık itiraf edilmişken, ben ülkemin parçalanmasını istemiyorum. Alabileceklerse silahla alsalardı. Silahla alamadıklarını bu kadar insan da kaybetmişken ben niye gönüllü vereyim? Düşüncesinden kaynaklanmış olabileceği niçin akla gelmez? Gelse bile niçin ürpertiyle kovalanır bilinmez. Okullarda milliyetçi eğitim, televizyonlarda şehit anası görüntülerinin sık sık işlenmesi. Okullarda milliyetçi eğitim 40 yıldır var. Şehit anası, şehit cenazesi görüntüsü 15 yıldır var. Okullarda milliyetçi eğitimi yaygınlaştıran siyasi akımla, ekranlarda reyting uğruna şehit anası, şehit cenazesi görüntülerini sömürenler aslında aynı küreselleşmeci, özelleştirmeci, yeni dünya düzenci görüşü paylaşanlar değil mi? İşin kötüsü, demokrasi ise demokrasi, halk iradesi ise halk iradesi. Refah Partisi'ni birinci parti yapan da halktır, yani demokrasidir. MHP'yi ikinci parti yapan da. Hadi buyurun bakalım demokrasi fanatikleri. Demokrasinin sizin savunduğunuz gibi bir mutlak değer olup olmadığını şimdi yine sizi izleyerek hep birlikte görüp anlayacağız. Bu seçimlere kadar Öcalan'ın mahkemede idam cezası alsa bile mecliste paçayı kurtarması hem de güçlü bir olasılıktı. Ya şimdi? Refah Partisi nasıl beni halk seçti, ben Taksim'e de cami yaparım, demokrasiye gideceğim istasyona kadar bindiğim bir tren de kabul ederim, 312'yi de kaldırırım, tarikat şeyhlerine yemek de veririm, minarelere de süngü yaparım. Kürt sorununda ancak milliyetler üstü bir kurum olan din, yani İslam çözer dediyse, bunu nasıl demokrasinin, halkın, halk iradesinin kendisine verdiği yetkinin doğal kullanımı saydıysa, MHP milletvekilleri de Öcalan'ın cezası meclise geldiğinde halkın seçtiği insanlar olarak, halk adına karar veren temsilciler olarak kabul dediklerinde ne diyeceksiniz? Halk iradesi, Refah Partisi söz konusu olunca demokrasi de, MHP söz konusu olunca değil mi? Kısaca solculuğu, daha doğrusu sosyalistliği sadece demokratlıkla, demokratlığı sadece Kürtlerle İslamcıların haklarıyla sınırlamayın diyenlere çok kızan, onları gericilikle, devlet yanlısı olmakla suçlayıp dışlayan Kürtçüler, şimdi muhtemelen ne demokrasisi ne insan hakları lan diyen karşıtlarını bizzat üretmişlerdir. Onlarla karşı karşıyadırlar. Türkiye sağa mı kaydı? Refah Partisi 1995 seçimlerinde %21 ile birinci parti olduğu zaman sağ veya bu seçimlerde DSP %22 ile birinci olunca sola kaymış sayılmayan Türkiye'nin, aynı seçimlerde MHP'nin %18'e yükselmesiyle sağa kaymasını anlamaksa tamamen olanaksız. Toplam sağ oy oranı %65-70 olarak, sol oy oranı ise %30-35 olarak kaldığına göre, Türk seçmeni her zaman olduğu gibi yine sağdadır ağırlıklı olarak. Hatta eğer ille Türkiye'yi bir yerlere kaydırmak gerekiyorsa, sol oyların %25'ten 30'un üstüne çıkmış olmasını sola kaymak olarak nitelemek bile mümkündür. Sağa kaymaktan, parlamento aritmetiği dikkate alınarak söz ediliyorsa bu da doğru değil. Çünkü geçen dönem DSP ve CHP'nin toplam sandalyesi yaklaşık 110, 550 kişilik mecliste bugün DSP'nin tek başına sahip olduğu sandalyelerden 135 daha azdı. Toplam oyların sağ ve sol arasındaki dağılımında olduğu gibi, mecliste de sol milletvekillerinin sayısının 110'dan 135'e çıkmış olması neden Türkiye'nin sola kayması olarak değerlendirilmesin? Genel tabloda fazla bir değişme yok. 15-20 milletvekiliyle Türkiye ne daha sağa ne daha sola kayar. Sağa kaymaktan maksat oran ve sayı olarak değil de sağın meclisteki kompozisyonunun değişmesi ve MHP'nin iktidar olanağı elde etmesi ise o da tartışılır. MHP'nin bulunmadığı dönemlerde meclisteki öteki sağ partilerdeki ki hepsi şu veya bu şekilde daima iktidarda olmuşlardır. MHP eğilimli turba atlarının sayısının Bugün seçilen MHP milletvekillerinin sayısı olan 130'dan az olduğu söylenemez. Seçmen sağa kaymamıştır. Zaten sağdadır. Seçmen tamamen sağa kaydığı için, iyice milliyetçileştiği için değil, ekonomik ve sosyal anlamda özalist politikalar kendisini çok yorduğu, bu politikalardan çok zarar gördüğü için, sırf bir arayış niteliğinde ve uygulamayı gördükten sonra ilk seçimde kararını değiştirebilecek şekilde DSP ve MHP'ye yönelmiştir. Çünkü DSP ve MHP'nin oylarındaki artan kısım, bu partiye son olarak gönül vermişlerden oluşmamaktadır. Her iki partinin çekirdek oyları değildir artan. Daha önce ANAP'da, DYP'de, Refah Partisi'nde umut arayanların bu kez de DSP'de ve MHP'de aramasıdır. Bu oyların toplamı %18-20 sayı olarak 5-6 milyon dolayındadır. Kaldı ki bu oylar her başarısızlıktan sonra hangisi olursa olsun başarısız partinin çekirdek oylarını da kemirecek. Yani her an yön değiştirebilecek olan oyların sayısı başarısızlıklara bir başka anlatımla özalist politikaların uygulanmasında inat edilmesine tepki olarak artacaktır. Yoksa DYP'nin de ANAP'ın da hatta Refah Partisi Fazilet Partisi'nin de çok önemli isimleri Mehmet Ağrı'ndan Oltan Sungurlusu'na, Agah Oktay Güner'inden Yaşar Okuyan'ına, Mesut Yılmaz'ından son seçimlerde milletvekili olan adanına kadar hep MHP kökenli, MHP elimli değil miydi? Mesut Yılmaz'ın ardından Kültür Bakanlığı yapan Gökhan Maraş, Kibar Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir, Özal dönemi ANAP'ının ağır toplarından Ercüment Konukman, Tunca Toskay sosyalist miydi? Üstelik bu isimler bakanlık yaptıkları veya partilerinde önemli görevlerde bulundukları için hemen akla geliverenler. Ya gelmeyenler? Bütün bunları bir yana bırakalım bugün. Ülkenin Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan Süleyman Demirel kim? Liberal ya da sosyal demokrat mı? Ayrıca gerçi bugün aynı nitelikleri koruyup korumadığı tartışmalıdır. Ama Ecevit'in hiç değilse bir zamanlar sırf ulusal çıkarları koruyan yurtseverliğini, sol milliyetçilik gibi garip bir adla mahkum etmeye kalkanların, MHP'nin ırkçı milliyetçiliğine söyleyecek fazla sözleri olmasa gerekir. Nitekim Devlet Bahçeli'ye övgüler gecikmedi. Sanki asıl korktukları MHP milliyetçiliği değil de bağımsızlıkçı yurtseverlik. Seçmenin tutumu ümit verici sayılabilir. Oylarına öyle milletvekillerinin parti değiştirmeleri gibi değil, mantıklı, haklı bir şekilde yön değiştirtmeyi öğrenmiştir denilebilir. Öylesine öğrenmiştir ki, istediğine disiplin cezası vermiş, istediğini sınıfta bırakmış, istediğini de temelli okuldan atmıştır. Seçmenin tutumunun çok daha anlamlı son bir göstergesi daha var. Önceki iki seçimde olduğu gibi bu seçimde de hadise %22 içinde cereyan etmiştir. Birinci olan DSP'nin oy oranı %22. Küçükleri saymazsak parlamento dışı kalan CHP'nin ise %8,5. Ötekiler 12, 13, 15, 18 diye sıralanıyor. Bugünün koşullarında başarılı birinci sayılan Bülent Ecevit, 1977'de %42 ile birinci olmuştu ve 450 sandalyelik parlamentoda 213 milletvekili kazanmıştı partisi. Şimdi 550 kişilik parlamentoda %22 ile 135 sandalye kazanıyor. 22 yılda 20 puan kaybetmiş. Sözün kısası, partilerden hiçbiri halkın çoğunluğu bana güveniyor diyebilme noktasında değil. Ecevit'e %80'i güvenmiyor. Bahçeli'ye %82'si, Fazilet'e %85'i, ANAP'a %87'si, DYP'ye %88'i, CHP'ye %91,5'i. Yani herhangi bir partinin ben en birinci partiyim diye bar bar bağırmasının anlamı hiç yok. Seçmenin yaptığı sadece bakalım ne yapacak diye azıcık %21-22 kadar teşvik primi vermekten ibaret. Hadi sopa demeyelim ama bundan güzel ders olur mu? Hem 3 seçimdir ısrarla verilen bir ders. 3 seçimin tek ortak yanı var. Vazgeçin şu özalist politikalardan. Benim canım çok yanıyor. Devam ederseniz ben de sizin canınızı yakarım. MHP'nin kaderi de aynı derse bağlı. Şımarırsa o da ötekilerin, özellikle taze örnek Refah Partisi Fazilet Partisi'nin akıbetine uğrar. Eğer işin içinde değilse ordu da artık sakin olması gerektiğini, bir sonraki seçime kadar sabrederse seçmenin gerekeni yapacağını anlamış olmalıdır. ya da isteyen, özellikle vücutlarının uygun gördükleri bölgelerini sarı kırmızı yeşile boyayan fanatik demokratlar, ha halk her zaman doğru karar vermeyebiliyormuş, demokrasi mutlak değer değilmiş diye veya halk bizim istediğimiz gibi karar veriyorsa bu demokrasidir. 28 Şubat olmamalıdır ama halk bizim istediğimiz gibi karar vermiyorsa bu antidemokrasidir. 28 Şubat'ta olabilir diye düşünmeye başlayabilir. Kuvayi Milliye sayı 16 ve 17 Mayıs, Haziran ve Temmuz Ağustos 1999 Ankara 8. ayrımın sonu sayfa 86.